Ayrım 19.
Hiçbiri görünmüyordu. Hiçbirinin görünmemesi de iyi bir şey değildi. Motoru çalıştırıp gazladım. Şu aşağıladığım doyumsuz tiplerden biri mi oluyordum yoksa?
19. Bölüm. Gece geç vakit Leyla telefon etti. Emily intihara teşebbüs etmiş. Hap içerek. Durumu çok kötü değilmiş. Leyla geldiğinde uyukluyormuş. Kaldırıp banyo yaptırmış kıza. O sırada iki kez kusmuş. Şimdi konuşabiliyormuş. Leyla ambulans çağırmadan önce beni aramış ki işin ciddiyeti nedir anlarmışım. Sen evde yoktun öyle mi diye sordum. Hayır dedi. Fakat hapları aldıktan yarım saat sonra bizimkine telefon etmiş. Gel kurtar diye. Akıl yürüttüm. Demek iş o denli ciddi değildi. Yine de böyle şeyler şakaya gelmezdi. Sen gene de ambulans çağır. Ben yetişmeye çalışırım dedim. Leyla çok uzakta oturmuyordu. O saatte de trafik açık. Pardesümü kapıp atladım arabama. Hava yine yağmurluydu. Sürat yaparken az kaldı bir bisikletliği çiğneyecektim. Kapıya vardığımda ambulans daha ortada yoktu. Leyla beni telaşla karşıladı. Emily yine uyuklamaya başladı dedi. Ağzına elimi sokup bir daha kusturmaya çalıştım. Bu sefer bir şey çıkmadı. Aferin yine de iyi yapmışsın dedim. Kız kanepede yatıyordu. Elini hafifçe kaldırıp ölgün bir selam verdi. Bu kadarı da iyiydi. Yanına diz çöktüm. Çok kötüyüm dedi. Topla kendini dedim. Bundan ölmezsin. Ambulans gelmek üzere. Fakat o işin formalitesi. Sen zaten atlatmışsın. Başını salladı. Kapı çalındı o sırada. Ben yuttuğu şeyleri kontrol ederken sağlık servisinden adamlar içeri doldular. Kızı sedyeye yerleştirirken biri de elimden ilaçları aldı. Leyla'nın anlattıklarını not etti aynı adam. Benimki ambulansla gidecekti. Ben onları izleyecektim. Gidecekleri hastane yakın değildi. Hastanede kızı içeri almalarından sonra Leyla zaman zaman yanıma geldi. Bana olayı anlattı. Kız yeni erkek arkadaşıyla kavga etmiş. Sebebini bilmiyordu. Telefonda kısaca bahsetmiş. Bana vurdu demiş. Hakikaten gözünün üstündeki belli belirsiz kızarıklık ve şişlik dikkatimi çekmişti. Bir an çok acıdım Emily'ye. Bana çocukluğundan bahsetmişti. Nasıl el bebek, gül bebek ihtimamla yetiştirildiğinden. Sen karıncadan sakınarak yetiştir evladını, binbir hülya ile gönder büyük şehre, ayının biri dövsün onu, tecavüz etsin ona. Yok, tecavüz lafı yoktu ortada ama aynı şey. Yazık. Keşke görüştüğümde daha çok yardımcı olabilseydim diye düşündüm. Oysa ki bayağı neşeli ayrılmıştı. Bir şey olursa vicdan azabı çekerdim, kesin. Fakat kendi kabahati de yok değildi hani. Yakışıklı, asi ruhlu erkek mi istiyordun? Al işte, hem yakışıklı hem de tanıştığının ilk haftasında kız arkadaşını dövecek kadar asi bir erkek. Sen istedin, ben mi salık verdim onu sana? Leyla içeri girip çıkıyordu. Bu arada kızın istediği bir iki şey varmış. Onları almaya kantine gitti. O sırada uzun saçlı, esmer, yapılı biri geldi salona. Girişteki görevliye Emily'yi sordu. Durum hakkında konuştular. Tamam işte bu dedim kendi kendime. Görevli kadın, doktor izin verirse 5 dakika görüşebilirsiniz. Lütfen oturun, bekleyin, dedi biraz yüksek çıkan kızgın bir sesle. Herif de elinde kırmızı kaskı, yaylana yaylana geldi, benim yanıma oturdu. Ona bir iki şey söylemem gerekti. Hatta Emily ile biraz daha samimi olsaydım şuracıkta bir güzel dövmem. Yok canım daha neler. Yutkundum, düşündüm. Bir iki laftan bir şey çıkmazdı. Döndüm adıma. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Ne iş der gibi bir suratla. Ben Bayan Emily'nin terapistiyim. Aa öyle mi? Ben de onun arkadaşıyım. Adım Jason dedi bizimki. Pek saldırgan, küstah bir tarzı yoktu. Demek terapistisin. Aman ne de güzel terapi etmişsin diyebilirdi pekala. Sorsa mıydım? Neden dövdün onu diye sorsa mıydım? Neden vurdun sağ gözüne? Sence sol gözü daha mı uygundu? Ya böyle cevaplarsa? Yok canım daha neler. Şey dedim, kavga etmişsiniz galiba. Evet dedi delikanlı. Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm. Az daha ölüyordu dedim. Evet dedi. Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmedim desem yalan olur. Kavgadan iki saat sonra eve aramış. Kimse cevap vermeyince kalkmış gitmiş oraya. Kapıcı, az önce bir ambulans geldi, kızı götürdüler demiş. Deli gibi sürdüm dedi. Çok fena düştüm. Kapıdan girerken hiç telaşlı görünmüyordu. Düşmenin şokundan da herhalde. Hakikaten pantolonun dizi yırtıktı. Elinden kan sızıyordu. Öbür elindeki bir çift yırtık eldiveni sağlam dizine vurdup duruyordu. Gidin kendinize baktırın dedim. Hazır hastanedesiniz. Alkol muayenesi yaparlar, sonra bir de onunla uğraş diye yanıtladı. Gidip yaranızı yıkayın bari. Bu sözümü dinledi. Tuvalete gitti. Biraz daha toparlanmış ve ıslak vaziyette geldi. Sevimsiz biri sayılmazdı. Olayı sordum. Çocuk Emily'nin girdiği şirkette motosikletli kurye olarak çalışıyormuş. Emily ile tanışmışlar. Kız buna çıkma teklifinde bulunmuş. İlk öneri Emily'den gelmiş. İlişkilerinin ne zaman başladığını sordum. Yalan söylemiyorsa adam, kız benle görüştüğünde zaten işi pişiriyorlarmış. Ama bizimkinin bir saplantısı varmış. Kendini küçük görüyormuş. Daha ikinci günden başlayarak her gün soruyormuş. Teklifimi param yüzünden kabul ettin değil mi? Çirkin görüyor kendini. Bunu bana teyit ettirmeye çalışıyor dedi. Buna karşın özellikle başkalarının yanındayken beni ikide bir aşağılıyor. Yalnız kalınca da özür dilemeye başlıyor. Bu akşam yine sordu. Ben de yetti artık dedim, kabul ettim. Tamam dedim. Paran için çıkıyorum seninle. Çok öfkelendi. Çık git evimden diye bağırmaya başladı. Nasıl çığlıklar atıyor? Yatıştırmak mümkün değil. Ben de çıkıyordum. Oraya birlikte gelmiştik. Motosikletim yoktu. Kapının yanında duran şemsiyeyi aldım. Dışarıda korkunç yağmur yağıyor. Üstüme atladı. Ver şemsiyemi götüremezsin dedi. Adam biraz içkiliymiş. Biraz değil, hayli. Şemsiyeyi kurtaramayınca vurmuş. Bir kez. Hepsi bu. Çocuk yarım saat kadar oturdu. Sonra topallaya topallaya gitti. Doktor hastayla görüşmesine izin vermedi. Çünkü Emily kabul etmemişti. İlk önce adamı dövmek isterken, giderken bayağı acımıştım. Bir de işinden olmuştu garip. 2 gün önce kovulmuş. Şirketin üst kademesinden biriyle ilişkiye girdiği için. Acımasız kapitalist dünya yeri gelince kas yasalarını dayandırırdı. Kimse işin farkına bile varmazdı. Biz de döndük. Kız hayati bir tehlike içinde değildi. Yine de 12 saat hastanede kalması gerekiyordu. Yolda Leyla ile olayı yorumladık. Adamın anlattıklarını da aktardım. Bu devirde herkes acınacak durumda değil miydi? Bunu sordum Leyla'ya. Vurmuş kıza, dangalaklık etmiş. Ama o da bir zavallı. Zayıf görüldükçe tekmelenen, tüm gücüyle yaşama tutunmaya çalışan zavallı bir emekçi. Havasına, saçlarına bakma. Hayat her an onu da dişleri arasında paramparça edebilir. Kim bilir kendini nasıl hissediyor. Köşeye sıkıştırılmış bir kedi gibi. Leyla bana hak verdi. Herkes acınacak durumdaydı gerçekten. Ama kimse de sütten çıkmış ak kaşık değildi hani. Ne Emily ne de hele hele Jason. Meğer herif bazı şeyleri bana farklı anlatmış. Götürmece sicili bayağı kabarıkmış dedi Leyla. Patronun bir kızı var. 15 var ya da yok. Onu bile atmış motosikletinin arkasına biliyor musun? Şırfıntı buna aşık olmuş. Güç bela ayırmışlar. Şirketten atılmasının asıl nedeni o da değil biliyor musun? Bu herif müşterilerden birinin çok önemli bir belgesini kaybetmiş. Geçen ay. Üstelik kaybettiğini söylememiş. Olay sonradan anlaşılmış. Korktum o yüzden söylemedim demiş iş fark edildikten sonra. Artık rakip şirkete mi satmış ne yapmış? Bununla da bitmiyordu. Emin'in kuşkusu haklıysa herif eroin kokain ticareti de yapıyordu. Hala. Halası da şundandı. Sabıkalıymış zaten. Can çıkar uy çıkmaz. O işten birkaç kez içeride yatmış. Vay be dedim bunu duyunca. Yaşamımız başkalarının yaptıklarına vay be demekle geçiyordu. Herkes bir yol tutturmuş gidiyordu. Üstelik başkalarını da bu yolun doğruluğuna inandırmayı başarıyordu. Ne kadar haksızsa o kadar iyi inandırıyordu. Ya da gittiği yolun doğru olup olmadığına kimse kafa yormuyordu. Geçen gün bir LL noktalıyla ayaküstü konuştuk kurumda. Birini getirmiş. Asıl ilgileneceğim getirdiği yeni sığınmacıydı. Ama onu yakalamışken kafama takılan birkaç soruyu da sorabilirdim. 2 yıl önce çok yardımım dokunmuştu çocuğa. Bana karşı hep borçlu hissederdi kendini. Aramız iyiydi. Yahu Şerif diye girdim. Sizin için demiyorum. Genel olarak soruyorum. Solcular onaylanmayacak işler yapıyorlarmış. Nedir dersen tek bir şey sormuyorum. O kadar çok madde var ki. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Ya da duyulunca utanılırdı. İftira falan denirdi. Sen ne diyorsun bu işe? Niye bu hallere düştük ha? Halimizde bir şey yok abi dedi çocuk. Bunlar burjuvazinin iftiraları, karşı propaganda malzemeleri, beylik numaralar. Adamlar temelden haksızsa başka ne diyecekler? Yahu yeme beni canını seveyim dedim. Bizzat bildiğim birçok olay var. Onlar da mı iftira? Arada oluyor. Hata anlamında. Onlar meşru görülmez. Sorumlusu kimse cezalandırılır. Bir de bilerek yapanlar var. Davanın çıkarları için. Karşı taraf kendini bağlamıyor. Ben neden bağlayacakmışım? Kardeşim dedim. Az önce söylediğinle şimdiki tamamen çelişiyor. Ard arda iki cümlede nasıl birbirinin tam zıttı iki şey söylersin? Neymiş birbirine zıt olan? Diyerek ciddileşti. Hani iftiraydı bazı suçlamalar? Karşı propaganda malzemesiydi? Evet öyle, dedi söylediğine inanmış, yapmacıksız bir suratla. Sizinle uğraşılmaz, pes dedim. Bizimle uğraşılmaz abi, dedi memnun olarak. Yol diye bir şey yoktur. Yürürsen yol olur, at sözü geldi aklıma. Güldüm. 20. Bölüm. Emin'in intihar girişiminin ertesi günüydü. Cuma. İçime bir eksiklik, tatminsizlik duygusu oturmuştu. Nedeni belliydi. Benden yardım isteyen birinin işini yapmamıştım. Fazıl adlı sığınmacının işiydi bu. Üstelik hastane bahçesinde rastlaştığımızda ilgileneceğim diye ikinci kez söz vermiştim. Kabahat biraz da ondaydı. Ben işlerimi kurumda saptadığım randevulara göre takip ediyordum. Kurumda görüşmediğim kişilerin işleri doğaldır ki unutulabiliyordu. Ev ve semt değiştirme istemlerine oldum olası soğuk bakardım. Ben ne evlerde oturmuştum başlangıçta, gıkım çıkmamıştı. Vaktim oldukça o konuda da çok kişiye yardım etmemiş değildim. Fakat iyilik için başladığınız iş bir süre sonra göreviniz olur. Yapmayınca fırça bile yersiniz. Bir süre önce gene aklıma gelmişti bu Fazıl. Ne zaman? Gülsüm'ün o tuhaf köpek hikayesini dinlerken. Çağrışım işte. İşlerimi ayarlayamamıştım. Ne yapayım? Telefon ettim adama. Hafta başı gelip beni görmesini istedim. İşlerimin yoğunluğundan yakındım. Bugüne dek gelmedim. Bundan sonra da gelmeyeyim oraya, dedi. Nedenini iyi biliyorsunuz. Biraz serzeniş vardı konuşmasında. Yine yüzüm yumuşadı. O halde ben geleyim, dedim. Bu akşam kısa bir ziyareti kabul edersiniz herhalde. Ne demek, memnuniyetle, diye yanıtladı. Sevineceğini söyledi. Adresi verdi, yeri tarif etti. Hey benim suçluluk duygum. Cuma akşamını nasıl değerlendirecektim öyle? Kurumda işlerimi bitirdim. Küçük bir yardım toplantısı vardı. Ona katıldım. Bir kısım sığınmacı, bağış verici, 4-5 yaşlı zengin ve bizim yöneticiler. Küçük bir kokteyl. Pek eğlenceli bir ortam değildi. Yarım saat kalıp Fazlı'nın evinin yolunu tuttum. Arabamı almamıştım. Bugünlerde metroda berbattı. Bir yandan üşüşme saati kalabalığı, öte yandan bomba ihbarları. Şans işte. Girdiğim istasyonda bomba anonsu yapılmaya başladı. Bir tren geldi, durmadı. Herkes dışarıya koşuştu. Belki alarm biter de başkası gelir diye düşündüm, çıkmadım. İkinci bir tren geldi, o da durmadı. Üstelik içindeki yolcular az sonra ölecek bir kurbanmışım gibi bakmışlardı istasyonda tek başına kalmış olan bendenize. Birden panikledim o zaman. Koşa koşa çıktım yukarıya, korku filmi gibiydi. Yürüyen merdivenlerde, koridorlarda incin top atıyordu. Anons daha bir ürpertici yankılanıyordu dehlizlerde. Sonunda gideceğim yere vardım ama canım çıktı. Fazıl'ın evine yaklaşırken daha ilginç bir şey oldu. Bizim deliyle karşılaştım. Günler önce Gülsüm'ün sokağında karşılaştığım deliyle. Ne arıyordu burada? Gülsüm'e verilen ev oraya en az 3 istasyon uzaklıktaydı. Karanlıkta birden görünce adamı hem korkmuştum hem komiğime gitmişti durum. İstemeden göz göze geldim ve istemeden selam verdim. O da sanki bunu bekliyormuş. Merhaba Geralt, dedi bana. Tanıdın mı beni? Ben kardeşin Geralt. Tanımaz mıyım, dedim yine hızlı hızlı uzaklaşmaya çalışırken. Deli yine arkamdan bağırdı. Geralt, sana diyorum Geralt. Yolun yol değil. Başını belaya sokacaksın serseri. Sana diyorum serseri. Bir marketin tam önündeydim o sırada. Apaydınlık bir noktada. Herkes tuhaf tuhaf bana baktı. Bir okul kızı seni serseri seni gibi bir şey söyledi kıkırdayarak. Bayağı utandım. O akşam şansım yoktu. İkinci kata çıktım. Kapıyı sarışın bir kadın açtı. B noktacası bozuktu. Tipinden belliydi zaten B nokta olmadığı. Adım İnge, dedi. Bir T nokta adı. T nokta mısınız, diye sordum. Öyleymiş. Hemen ardından bizim Fazıl göründü. Elimi kuvvetlice sıktı. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçelim. Geldiğime cidden sevinmişti. Bazı insanları sevindirmek ne kolaydı öyle. Bu kadar uzun süre yalnız kalmaya hiç alışık değilim. Cezaevini bile buruna tercih ederdim. İyi ki geldiniz. Kadın alınmasın diye olacak, ekledi. İnge daha yeni geldi. 2 gün oluyor. Çok kalamayacak. Ondan sonra yine yalnızlık. Yine tipik bir yeni sığınmacı evi. Eşya az. Ancak gerekli olanlar. Mimarisi de tipik XY iç mimarisi. Büyük mekanların çok daire çıkartmak için sonradan bölünmesiyle ortaya çıkan gariplik. Birçokları sinir olurdu. Örneğin banyoya girerken aşağı inmeye, yatak odasına geçerken bir platforma çıkmaya.
ama benim hoşuma giderdi. B nokta işi klasik dairelerden farklı oluşu bile başlı başına sevimlilik unsuruydu. Duvarda küçücük bir çerçevede küçücük bir fotoğraf asılıydı. Fazıl'ın belki yegane özel ev eşyası. Herhalde ölen bir arkadaşıydı. Ölüleri yüzlerinden tanırım. Canlıyken çektirdikleri fotoğraflar öldükten sonra değişirler. Gözümün takıldığını görünce Fazıl açıkladı. Bu dedi, Nuh. Evvelki yıl çatışmada öldürüldü. Çok yakındık onunla. Örgüt yapısı kişisel dostluklara uygun bir yapı değildir, bilirsiniz. Ama biz onunla yoldaşlığın ötesinde dosttuk. Evet dedim yalnızca. O devam etti. Gazeteden ölü fotoğrafını gördüm. Vücudu delik deşikti. O normal. Fakat yüzü gülümsüyordu. Buna çok memnun oldum. Derler ki insan ölürken son duygulanımı yüzüne yansırmış. Mesela Ç. Onun son resmini bilirsiniz. Gülümser gibidir. Eminim celatlarının karşısında son anda bile gülümsüyordu. Görevini sonuna dek onurla yapmanın huzuruyla. İşte hayatın anlamı denilen şey bence bu. Herkese göre değişebilir. Bana göre hayatın anlamı bu. Doğru olabilir dedim. Bir şey söyleme gereksinimiyle. Aklıma geçen geceki rüyamın son bölümü gelmişti. Kadın da yanımıza oturdu. Yaşı Fazıl'a yakındı. Belki biraz daha küçük. İri yarıydı ama harbi bir zarafet silmişti üstüne. Sapsarı bir tek parça elbise giymişti. Çekingendi. Sanki bizim oraların kadınları gibi. Çay ya da kahve isteyip istemediğimizi sordu. Kahve istediğimi söyledim. Hemen kalktı. Fazıl açıklama ihtiyacı duydu. Bu böyledir, şaşmayın. B noktalı köylü kadınlar gibi davranmayı marifet biliyor. Belki karakteri öyle. Ne desem vazgeçiremedim. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu batılılar bize normal bir şekilde bakamazlar. Onlar için ya çok geriyiz ya da geri olduğumuz için çok ileriyiz. Siz nasıl tanıdınız? Çok önceleri bir kere görüşmüştük B noktada. Bu son sefer T noktada karşılaştık. B noktadan yeni dönmüş. Yine gidecekmiş. Gerillaya. Başka işin yok mu senin dedim. Biraz ertelettim planını. Bir devrimci için ne ayıp şey yapmışım değil mi? Bilemem dedim. Onu siz daha iyi değerlendirirsiniz. Evet belki. Yarın öbür gün devrim olma ihtimali bulunsa tamam. Gerçi bizim için de aynı şey söz konusu ama alışmışız. Yaşam biçimi olmuş artık. Başka türlü yaşa deseler yok yaşayamayız. Fakat Inge'nin başka yetenekleri var. Kafası çalışan bir insan. Uzmanlık sahibi. Dürüst, namuslu. Böyle insanlara her zaman ihtiyaç duyulur. Hiçbir şey yapmasalar bile yeter ki dürüstlüklerinden ödün vermesinler. İşlerini iyi yapsınlar. Bazıları yalnızca politika yapıyor. İşini iyi yapmıyor. Senin işin ne? Şu. O zaman önce işini hakkıyla yap, sonra politika yaparsın. Bir şeyleri yeni başlayanlarda ya da kıyısından köşesinden buluşanlarda çok az rastlanan bir genişlik kazanmıştı adam. Demek davanın ermişi olmuştu artık. Hoşuma gitti bu. Halen aktif misiniz yoksa bıraktınız mı? Söyledim ya, bu bir yaşam biçimi benim için. Bırakmam söz konusu bile değil. Ben bıraksam o beni bırakmaz. Son bir yıldır doğru dürüst bir şey yaptığım yok. Sormak istediğiniz buysa. Yalnızca canımı kurtarmaya çalışıyorum. Yurt dışında da saklandığınıza göre örgüt içi bir mesele de var. Evet öyle. Size daha önce ima etmiştim. Belki de açık söyledim. Neler söylemiştim hatırlamıyorum. Burada olduğum bilinmesini istiyordum. Anladım. Kusura bakmayın. Çok yoğun işler vardı o günlerde. Gerçekten. Girişimde bulunmadım değil ama olmadı. Böylesi yalanların zararı yok, faydası vardı. Zaten çok meşgul olduğumda tamamen doğruydu. Konuyla şimdi artık ciddi olarak ilgilenebilirim. Sistemli sistemli güldü Fazıl. Sanırım artık çok geç. Burada yaşadığımı öğrenmişlerdir. Eski vatandaşlardan biriyle karşılaştım. Hem de şu köşeki bakkalda. Ama yok. Yine de eğer ilgilenebilirseniz belki yararı olabilir. Buradan uzaklaşmalıyım. Şehri iyi bilmiyorum. Mesela Güney X'ye olabilir. Ben tedbirimi alayım da. Şu yakın zamanda bu ülkeyi terk etme olanağım bulunmuyor. Pisi pisine postu deldirmeyelim. Elimden geleni sonuna dek yapacağıma söz verdim. Öte yandan konu çok ilgimi çekmişti. Neden öldürmek istiyorlar sizi? Bu konuda ciddiler mi? Yoksa sadece tehdit boyutunda mı? Sadece tehdit mi? Güldü yüksek sesle. Inge kahvelerimizi getirdi. İkimize de verdikten sonra yanımıza oturdu. Fazıl kahvesini şekerle doldurdu. Fincanını alırken kadına teşekkür etmişti. Biraz zorlama bir teşekkürdü. Alışkanlığının oturmadığını gösterir gibi. Bizimkiler teşekkür etmezler genelde. Zorlama da olsa iyi bir puandı onun için. Inge'ye sordum. Nasıl, beğendiniz mi B noktayı? Beğendim dedi, güldü. Çok ilginç onay geçirdim orada. Çok ilginç ve heyecan dolu. Çatışmaya da girdiniz mi? Girdim.